Ayrım 3, Yaratılış, Ateş Anıları 1, Eduardo Galeano, sayfa 45. Timsah. Makusi halkının güneşe endişeliydi. Havuzlarındaki balıklar günden güne azalıyordu. Timsahı güvenlikle görevlendirdi. Havuzlar daha da boşaldı. Güvenlik görevlisi ve hırsız timsah görünmez saldırganlarla ilgili iyi bir öykü uydurdu. Ama güneş ona inanmadı. Eline bir pala alıp timsahın gövdesini çizik çizik kesti. Timsah onu yatıştırmak için güzel kızıyla evlenmesini önerdi. "Onu bekleyeceğim," dedi güneş. Timsahın kızı olmadığından yabani bir erik ağacının gövdesine bir kadın heykeli oydu. "İşte kız burada," diyerek suya daldı. Her zaman olduğu gibi gözünün ucundan bakıyordu. Onun hayatını ağaç kakan kurtardı. Güneş gelmeden önce ağaç kakan tahta kızın karnının altını gagaladı. Böylece tamamlanmamış olan kızın içine güneşin girebilmesi için bir kapı açılmış oldu. Armadillo. Titicaca gölünde büyük bir şenlik duyurusu yapıldı. Çok üstün bir yaratık olan Armadillo da herkesin gözünü kamaştırmak istedi. Çok uzun süre önceden her göreni hayran bırakacak zariflikte bir pelerin dokumaya koyuldu. Tilki onu çalışırken gördü. "Keyifsiz misin?"
"Beni meşgul etme, işim var."
"Bu yaptığın ne?"
Armadillo açıkladı.
"Ha," dedi tilki sözcüklerin tadını çıkararak, "bu akşamki şenlik için mi?"
"Ne demek istiyorsun? Bu akşam gibi."
Armadillo'nun yüreğine indi. Zaman hesaplarından hiç bu seferki kadar emin olmamıştı.
"Pelerinim de daha bitmedi."
Tilki kahkahasını saklayarak uzaklaşırken Armadillo aceleyle pelerinini bitirdi. Zaman hızla ilerlediğinden daha kalın iplik kullanmak zorunda kalmıştı. Dokuma da çok büyük oldu sonunda. Onun için Armadillo'nun kabuğu boğaz kısmında sıkı, arkada ise çok boldur. Tavşan. Tavşan büyümek istiyordu. Tanrı kendisine bir kaplan, bir maymun, bir kertenkele ve bir yılan derisi getirirse onu daha büyük yapacağına söz verdi. Tavşan kaplanı ziyarete gitti.
"Tanrı bana bir sırrını açtı," dedi gizemli bir tavırla.
Kaplan bunu öğrenmek istedi. Tavşan da bir kasırganın yaklaştığını açıkladı.
"Ben küçük olduğum için kendimi kurtarırım, bir deliğe saklanırım. Ya sen ne yapacaksın? Kasırga sana dokunmamazlık etmeyecektir."
Kaplanın bıyıkları arasından bir gözyaşı yuvarlandı.
"Seni kurtarmak için tek yol düşünebiliyorum," dedi tavşan. "Çok güçlü gövdesi olan bir ağaç ararız. Ben seni boynundan ve pençelerinden ağaca bağlarım. Böylece kasırga seni uçurup götüremez."
Gönül borcu duyan kaplan kendini bağlattı. Tavşan da onu bir vuruşta öldürdü, derisini soydu. Zapotek ülkesinin ormanlarına doğru yoluna devam etti. Bir maymunun yemek yediği ağacın altında durdu. Sonra bir bıçak çıkaran tavşan bunun kör tarafıyla kendi boynuna vurmaya başladı. Bıçağın her vuruşunda kıkır kıkır bir gülüş. Böyle pek çok kez vurup kıkırdadıktan sonra bıçağı yere bıraktı, zıplayarak uzaklaştı. Dalların arasına gizlenip gözetlemeye başladı. Maymun az sonra yere indi. Bu güldürücü nesneyi inceledi, kafasını kaşıdı, bıçağı aldı. İlk vuruşta boğazı kesilmiş olarak yere düştü. Elde vardı iki deri. Tavşan kertenkeleyi top oynamaya çağırdı. Top taşlandı. Kertenkelenin kuyruk köküne topu attı, onu öldürdü. Tavşan yılanın yanında uyuma numarası yaptı. Yılan tam üzerine atılmadan önce gerilirken tavşan pençelerini onun gözlerine batırdı. Dört deriyle gökyüzüne gitti. "Şimdi beni büyüt," dedi. Tanrı düşündü. "Tavşan o kadar küçükken bütün bunları yaptı. Onu daha büyütsem kim bilir neler yapar. Belki tavşan büyük olsaydı ben Tanrı olmazdım." Tavşan bekliyordu. Tanrı yavaşça geldi, sırtını okşadı. Sonra birdenbire onu kulaklarından yakalayıp havada döndürdü, yere fırlattı. O zamandan beri tavşanın kulakları uzun, düşüşünü frenlemek için uzattığından ön ayakları kısa, gözleri ise dehşetten pembedir. Yılan. Tanrı ona ırmaktan 3 kano geçecek dedi. Bunların ikisinde ölüm yolculuk edecek. Ölümün hangisinde olmadığını bilebilirsen seni hayatın kısalığından kurtaracağım. Yılan çürümüş et dolu sepetlerle yüklü ilk kanonun geçmesine izin verdi. İnsan dolu ikincisini de dikkate almadı. Üçüncüsü boş görünüyordu ama geldiği zaman onu sevinçle karşıladı. İşte bu nedenle yılan Şipayas bölgesinde ölümsüzdür. Ne zaman yaşlanmaya başlasa Tanrı ona yeni bir deri armağan eder. Kurbağa. İlk Taino Kızılderilileri Haiti'de bir mağaradan geldiler. Güneş onlara hiç acımadı. Birdenbire hiç haber vermeden onları kaçırıp başka bir şeye dönüştürüyordu. Gece nöbet bekleyeni taşa çevirdi. Balıkçıyı ağaç yaptı. Şifalı ot aramaya gideni yolda yakalayıp sabahları şakıyan bir kuşa dönüştürdü. Erkeklerin biri güneşten kaçtı. Kaçarken bütün kadınları yanına aldı. Karayip adalarındaki küçük kurbağaların şarkısında hiç kahkaha yoktur. Bunlar o günlerin Taino çocuklarıdır. Toa toa derler, bu onların annelerini çağırma biçimidir. Yarasa. Daha zaman beşikteyken dünyada yarasadan çirkin bir yaratık yoktu. Yarasa Tanrı'yı aramak için göğe çıktı. İğrenç olmaktan bıktım, bana renkli tüyler ver demedi ama... ''Yo, lütfen bana tüy ver, soğuktan ölüyorum.'' dedi. Ama Tanrı'nın elinde tek bir tüy bile kalmamıştı. ''Her kuş sana bir tüy verecek.'' diyerek kararını verdi. Yarasa böylece güvercinden beyaz tüyünü, papağandan yeşilini, sinek kuşundan yanar döneri, flamingodan pembeyi, kardinalden tepesindeki kırmızıyı, yalı çapkınının sırtından maviyi, kartalın kanadındaki çamurumsu tüyü ve tukanın göğsünde yanan güneş tüyünü aldı. Renk ve yumuşaklık yönünden şanslı yarasa yeryüzü ile bulutlar arasında gidip geldi. Gittiği her yerde hava güzelleşti, kuşların hayranlıktan dili tutuldu. Zapotek halklarına göre gökkuşağı onun uçuşunun yansımasından doğdu. Gururdan göğsü kabardı, kibirli kibirli bakmaya, kırıcı laflar söylemeye başladı. Kuşlar bir toplantı yaptı, hep birlikte uçarak Tanrı'nın yanına gittiler. Yarasa bizimle alay ediyor diye yakındılar. Üstelik o tüylerimizi aldığı için biz üşüyoruz. Ertesi gün yarasa tam uçuş sırasında kanatlarını çırpınca birdenbire çıplak kalıverdi. Tüyler yağmur gibi yeryüzüne döküldü. Yarasa hala onları arıyor. Kör, çirkin, ışığın düşmanı olarak mağaralarda saklanarak yaşıyor. Gece olunca kayıp tüylerinin peşinden gidiyor ve çok hızlı uçup hiç durmuyor. Çünkü görülmekten utanıyor. Sivrisinekler. Nuktas köyünde çok ölü vardı. Cesetlerin hepsinde birer delik bulunuyor. Buradan kan çalınabiliyordu. Katil daha yürümeyi öğrenmeden öldürmeye başlamış olan bir çocuk verilen cezayı kahkahalarla karşıladı. Onu mızraklarla delik deşik ettiler. Ama mızrakları diken çıkarır gibi gövdesinden çekip çıkardı. ''Beni nasıl öldüreceğinizi size öğreteceğim.'' dedi çocuk. Cellatlarına büyük bir ateş yakıp kendisini içine atmalarını önerdi. Çocuğun külleri zarar verme isteğiyle havaya yayıldı ve ilk sivrisinekler böylece uçmaya başladı. Bal. Bal iki baldızından kaçıyordu. Onu birkaç kez hamaktan aşağı atmışlardı. Gece gündüz peşindeydiler. Onu gördükçe ağızları sulanıyordu. Yalnızca düşlerinde başarıyorlardı ona dokunmayı, onu yalamayı, yemeyi. Kinleri giderek arttı. Bir sabah baldızlar yıkanırken ırmak kıyısında bala rastladılar. Koşup üstüne su sıçrattılar. Islanınca bal eridi. Paria körfezinde kayıp balı bulmak kolay değildir. Balta elde ağaçlara tırmanıp gövdelerini yarmak ve uzun süre araştırmak zorunda kalırsınız. Az bulunan bal zevkle ve korkuyla yenilir. Çünkü bazen öldürür. Tohum. Güneşin oğullarından biri olan Pachacamac, Luri'nin kum tepeciklerinde bir adamla bir kadın yaptı. Yiyecek bir şey olmadığından adam açlıktan öldü. Kadın eğilmiş kök ararken güneş onun içine girip bir çocuk yaptı. Pachacamac kıskançlıkla yeni doğmuş bebeği yakaladı, onu parça parça doğradı. Ama birdenbire pişman oldu ya da babası güneşin öfkesinden korktu, öldürülen kardeşinin parçalarını dünyaya saçtı. Ölü bebeğin dişlerinden mısır, kaburga ve kemiklerinden tapyoka bitti. Kan toprağı verimlileştirdi. Ekilen etten meyve ağaçları ve gölge ağaçları yetişti. Hiç yağmur yağmayan bu sahillerde doğan kadınlar ve erkekler işte bu nedenle yiyecek bulabilirler. Mısır. Tanrılar ilk Maya kuiçeleri çamurdan yaptılar. Çok azı yaşayabildi. Yumuşak güçsüz olduklarından daha yürüyemeden eriyip dağıldılar. Tanrılar bunun üzerine tahtayı denedi. Tahta bebekler yürüyüp konuşuyorlardı ama kuruydular. Kanları özleri yoktu, bellekleri amaçları yoktu. Tanrılar da nasıl konuşulacağını bilmiyorlardı ya da onlara söyleyecek bir şey gelmiyordu akıllarına. Tanrılar bunun üzerine Mısır'dan anne ve babalar yaptılar, etlerini sarı mısır ve ak mısırdan yoğurdular. Mısır'dan kadınlar ile erkekler tanrılar kadar çok şey görüyorlardı, bakışları dünyanın her yerine uzanıyordu. Tanrılar onların üstüne üfleyip gözlerini sonsuza kadar bulutlandırdılar. Çünkü insanların ufkun ötesini görmelerini istemiyorlardı. Tütün. Kariri Kızılderilileri daha var olmayan yaban domuzunun etini tatmalarına izin vermesi için dedeye yalvarmışlardı. Evrenin mimarı olan dede Karirilerin küçük çocuklarını kaçırıp onları yaban domuzuna çevirdi. Gökyüzüne kaçabilmeleri için büyük bir ağaç yarattı. İnsanlar domuzları daldan dala kovalayıp birkaçını öldürmeyi başardılar. Dede karıncalara ağacı devirmelerini emretti. Ağaç devrilince insanların kemikleri kırıldı. O büyük devrilmeden beri hepimizin kemikleri parçalıdır. Parmaklarımızı ve bacaklarımızı büküp vücutlarımızı eğebiliriz. Ölü domuzlarla köyde büyük bir şölen düzenlendi. İnsanlar dedenin avdan kurtulan çocuklara baktığı gökyüzünden aşağı gelmesini rica ettiler. Ama o yukarıda kalmayı yeğledi. Dede insanlar arasında kendi yerini alması için tütünü gönderdi. İnsanlar tütün içerek Tanrı ile konuştular. Mate. Dipnot Paraguay çayı. Ay yeryüzüne ayak basmak için yanıp tutuşuyordu. Meyvelerin tadına bakmak ve bir ırmakta yıkanmak istiyordu. Bulutlar sayesinde aşağı inebildi. Bulutlar ayın eksikliğini kimse fark etmesin diye gün batımından gün doğumuna kadar gökyüzünü kapattılar. Yeryüzünde gece vakti olağanüstü güzeldi. Ay yüksek Paranya ormanında dolaştı, gizemli korkular ve tatlar buldu, ırmakta uzun uzun yüzdü. Yaşlı bir köylü onu iki kez kurtardı. Jaguar tam dişlerini ayın ensesine batıracakken yaşlı adam bıçağıyla hayvanın boğazını kesti. Ay acıktığı zaman da onu evine götürdü. ''Sana yoksulluğumuzu sunuyoruz.'' dedi köylünün karısı ve ona birkaç mısır bazlaması verdi. Ay ertesi gece gökten dostlarının evine baktı. Yaşlı köylü kulübesini köylerden çok uzakta, ormandaki bir açıklığın içine yapmıştı. Orada karısı ve kızıyla birlikte bir sürgün gibi yaşıyordu. Ay evde yiyecek hiçbir şey kalmadığını gördü. Son mısır bazlamaları ona verilmişti. O zaman en parlak ışığını açtı, bulutlardan kulübenin çevresine çok özel, ince bir yağmur yağdırmalarını istedi. Sabahleyin orada bilinmeyen bazı ağaçlar yetişmişti. Onların koyu yeşil yapraklarının arasından beyaz çiçekler çıktı. Yaşlı köylünün kızı hiç ölmedi. O mate çayının kraliçesidir ve dünyayı dolaşıp insanlara mate sunar. Mate çayı uyuyanları uyandırır, tembelleri ayaklandırır, birbirini tanımayan insanları kardeş yapar. Manyoka. Hiçbir erkek dokunmadığı halde reisin kızının karnında bir oğlan çocuğu büyüdü. Ona Mani adını verdiler. Oğlan doğumundan daha birkaç gün sonra koşuyor ve konuşuyordu. Ormanın en uzak köşelerinden insanlar bu harika Mani ile tanışmaya geldiler. Mani hiçbir hastalığa yakalanmadı ama bir yaşına geldiğinde öleceğim dedi ve öldü. Kısa bir süre geçtikten sonra Mani'nin mezarından daha önce hiç görülmemiş bir bitki fışkırdı. Annesi ona her sabah su verdi, bitki büyüdü, çiçek açtı, meyve verdi. Bunu gagalayan kuşlar tuhaf bir biçimde uçmaya başladılar. Kanat çırparak çılgın bir sarmal çiziyor, deli gibi ötüyorlardı. Bir gün Mani'nin yattığı toprak ortadan yarıldı. Reis elini içeri soktu ve büyük etli bir kök çekti dışarıya. Bunu taşla ezdi, hamur yaptı, sıktı ve ateşin ısısıyla herkese ekmek pişirdi. Bu köke Manioka, yani Mani'nin evi adını verdiler. Amazon havzası ve diğer yerlerde bunun adı Manioka'dır. Patates. Martıların yaşadığı bir yer olan Chiloé adasındaki bir reis tanrılar gibi sevişmek istiyordu. Tanrı çiftler birbirlerine sarıldıkları zaman yer yerinden oynuyor, deniz altından dalgalar harekete geçiyordu. Bu kadarı biliniyordu ama onları gören olmamıştı. Onları habersiz yakalamak için reis yasak adacığa yüzdü. Gördüğü tek şey dev bir kertenkele oldu. Ağzı olabildiğine açıktı, köpük doluydu. Olağanüstü büyüklükteki dilinin ucundan ateş çıkıyordu. Tanrılar patavatsız reisi toprağa gömdüler ve onu başkaları tarafından yenilmeye mahkum ettiler. Merakının cezası olarak gövdesini görmeyen gözlerle kapladılar. Mutfak. Tilla Muu kalkından bir kadın ormanın ortasında bacası tüten bir kulübeye rastladı. Meraklanarak yaklaştı, içeri girdi. Kulübenin ortasındaki taşların arasında ateş yanıyordu. Tavanda son balıkları asılıydı. Biri kadının kafasına düştü. Kadın onu yerden kaldırıp yerine astı. Balık bir daha düşüp kafasına çarptı. Bir daha astı, bir daha düştü balık. Kadın yemek için topladığı kökleri ateşe attı. Ateş onları birdenbire yakıverdi. Kadın öfkelenerek ateşe birkaç kez maşayla vurdu. Öyle şiddetle vurdu ki evin beyi gelip onun kolunu tuttuğunda ateş neredeyse sönmüştü. Gizemli adam alevleri canlandırdı. Kadının yanına oturup ona açıkladı. ''Sen anlamadın.'' Alevlere vurup korları dağıtarak ateşi karartmak üzereydi kadın. Bu ise ateşin hak etmediği bir cezaydı. Ateş kadının kökleri kendisine sunduğunu sandığı için onları yemişti. Ondan önce de son balığının birkaç kez kadının kafasına düşmesine neden olan ateşti. Amacı onun canını acıtmak değil, balığı pişirebileceğini söylemekti. Pişirmek mi? O da ne? O zaman evin beyi kadına ateşle konuşmasını, korların üstünde balık kızartmasını ve bunu iştahla yemesini öğretti. Müzik. Ruh Bope Joku uslukla bir melodi çaldığı zaman topraktan durdurak dinlemeyen ışıl ışıl buğdaylar fışkırır, tane dolu kocaman başaklarını sunarlardı. Kadının biri bunları topluyor, bunu da yanlış yapıyordu. Başağın birini zorlayarak çekip onun canını acıttı. Başak da kadının elini yaralayarak intikamını aldı. Kadın Bope Joku'ya söylenip onun ıslığına lanet okudu. Bope Joku dudaklarını kapayınca buğdaylar solup kurudular. Buğday tarlalarına çiçek açtıran, onlara güç ve güzellik veren mutlu ıslıklar artık duyulmaz oldu. O zamandan sonra Bororo halkı buğdayı büyük güçlük ve çabalarla ekti ve çok kötü hasatlar aldı. Ruhlar kendilerini ıslıkla ifade ederler. Geceleri yıldızlar çıkınca ruhlar onları böyle selamlar. Her yıldız kendi adı olan bir notaya yanıt verir. Ölüm. Modok Kızılderililerin ilki olan Kumokums bir ırmak kıyısında bir köy kurdu. Ayılara kıvrılıp uyumak için bol bol yer kalmasına karşın geyikler soğuktan ve yeterli ot olmadığından yakındılar. Kumo Kums oradan uzak bir yerde bir başka köy daha kurup bunların her birinde yılın yarısını geçirmeye karar verdi. Bunun için yılı yazın 6 ayı, kışın 6 ayı olarak ikiye böldü. Geri kalan ayda taşınmaya ayrıldı. İki köy arasında yaşam olabildiğine mutluydu ve doğumlar şaşırtıcı biçimde arttı. Ama ölen insanlar yerlerini bırakmaya yanaşmadı. Nüfus o kadar çoğaldı ki hepsini doyurmak olanaksızdı. Kumokums o zaman ölü insanları atmaya karar verdi. Ölüler ülkesinin reisinin büyük bir adam olduğunu, kimseye kötü davranmadığını biliyordu. Kısa süre sonra Kumokums'un küçük kızı öldü. Öldü ve babasının buyurduğu gibi Modokların ülkesini terk etti. Kumokums çaresizlik içinde kirpiye danıştı. ''Kararı veren sendin'' dedi kirpi. ''Şimdi sen de herkes gibi sonuçlarına katlanmak zorundasın.'' Ama Kumokums uzak ölüler ülkesine gidip kızını istedi. ''Şimdi senin kızın benim kızımdır'' dedi orada görevli büyük iskelet. ''Eti ve kanı yok. Sizin ülkenizde ne yapabilir ki?'' Yine de istiyorum onu dedi Kumokums. Ölüler ülkesinin reisi uzun süre düşündü. Onun isteğini kabul etti. Al onu. Ama uyardı. Kız senin arkanda yürüyecek. Canlılar ülkesine yaklaşırken etleri geri gelip kemiklerini örtecek. Ama oraya varıncaya kadar başını çevirmeyeceksin, anladın mı? Sana bu fırsatı veriyorum. Kumokums yola koyuldu. Kızı arkasında yürüyordu. Birkaç kez kızın eline dokundu. Her seferinde daha etli ve sıcak değil. Yine de arkasına bakmadı. Ama ufukta yeşil ormanlar görününce artık dayanamayıp başını çevirdi. Bir avuç kemik gözlerinin önünde ufalandı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 55.